Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte Hayrola programımızda tekrar beraberiz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
İyisiniz inşallah.
Hamdolsun, iyiyiz.
Mehmet abi üniversiteler bölünüyor. Siz de bir üniversite mensubu olarak bu konuda muhakkak yorumlarınız vardır. Bölüm 20 mi? Tane.
Fiili bölünmeden bahsediyorsun evet, değil mi? Fikri bölünme değil.
Fikri bölünme de olabilir belki canım. Yani bir fikri bir fikri farklılık var ki.
Zaten memlekette var yani.
Evet, fikri bir farklılık var ki bunları bölmeye ihtiyacı ortaya çıkmış yani.
Evet. Ben biraz yönetim ihtiyacından kaynaklandığını düşünüyorum.
Bu yönetilemez bölümün. Hale mi geldiğini düşünüyorsunuz?
Tabii büyüklükten, azametten. Yani sizin konunuz aslında.
Estağfurullah hepimizin konusu.
Mesela siz
milletin
kaç,
konusu.
Kaç personeliniz var sizin öğretim üyesi ve memur olarak?
Bizim 1000 civarında ikisi.
1000 civarı. 60 bin kişilik bir üniversiteyi yönetmeyi düşünebiliyor
evet.
musunuz?
60 katı oluyor yani. Ya. Evet evet.
Ya bu nasıl tek bir elde yöneteceksiniz?
Evet.
Ve normal insanlar da değil bunlar. Bizim senin benim gibi kompleksli adamlar mesela.
Estağfurullah. ne kastettin?
Kendimizi de katarak söylüyorum. Akademik personeli yönetmek zor bir iştir o manada onun için. Onların yerleşmiş kuralları vardır, teamülleri vardır.
Nazlıdırlar.
Kendi içindeki tabii küserler, ederler bunları yönetmek çok daha zor bir iştir. Düşün yani normal bir insan yönetmenin ötesinde bir şeyden bahsediyoruz.
Evet.
Ve zaten İstanbul Üniversitesi'nin bölünme meselesi 30 senelik meseledir. Daha evvel bir Fatih Üniversitesi diye orayı böleceklerdi. Avcıları falan oraya bağlayacaklardı. Olmadı. Şimdi geldi. Ve aşağı yukarı biz bilmiyoruz tabii hocam. Anadolu'daki üniversiteler falan sayılar o kadar büyük sayılara ulaşmış
tabii
ki.
Onlar da büyüdüler evet onlar da büyüdüler.
Yani onların da yönetilmesi zor hale gelmiş bir tek kişi tarafından.
Evet.
Belki de şu da olacak burada bir uzmanlığa doğru gidiş. Yani sağlık üniversiteleri, sosyal üniversiteler, teknoloji üniversiteleri gibi bir ayrıma doğru da gidiyor. Hmm. Yani düşünün ki bir İstanbul Üniversitesi'nin içinde iki tane tıp fakültesi var ya.
Evet.
Yani.
Hani birbirine düşman gibi böyle.
Yani.
Çapalı Cerrahpaşa'lı şey yapması.
Cerrahpaşa evet. vesaire.
Evet.
Ve çok sıkışmış vaziyette.
Şimdi İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi diye Cerrahpaşa'nın merkezinde.
İbn Sina Üniversitesi ismi çok tepki görünce. İbn Sina olmasın da klasik bir isim Cerrahpaşa, İstanbul Cerrahpaşa olsun. Belki orada bir hak vardır yani hakikaten. Yani 30-40 senelik İstanbul Üniversitesi'yle bir titri olan birini al sen bundan sonra İbn Sina'ya bağlısın demek şey olabilir yani.
Evet.
Çok cazip olmayabilir.
Evet. Şimdi üniversitelerin hep böyle öteden beri konuşulan bir piyasanın nabzını tutamama gibi bir sıkıntısı evet. olduğu söyleniyor. Özellikle evet. bizim bölümler için Mehmet abi.
Sosyal, evet.
Tıp ya da mühendislik gibi bölümler nispeten daha belki endüstriyle, sektörle, ihtiyaçlarla bir senkronize olma halini yaşıyorlar ama bizim bölümler için, sosyal bölümler için böyle bir şey var. En kolay açılan bölümler de bizim bölümlerdir.
Evet.
Hemen işletmeyi, iktisadı açıverirsin yani. Çok da böyle laboratuvara ihtiyacın olmaz, şuna ihtiyacın
Tabii.
olmaz. Fakat en çok yine ihtiyaç da o alanlardadır. En azından nitelikli insan olarak bakıldığında.
Evet.
Dil bilen, işte hakikaten pratik tecrübesi
olan,
iş bilen, değil mi?
Muhasebe bilen, yönetim bilen bu her yerde bu insanlara ihtiyaç var aslında.
Evet. Evet.
Tabii açılıyor sizin söylediğiniz gibi yine eleman fazlasının olduğunu söyleyebiliriz burada da bir enflasyon var yani. Yani bu 200 tane üniversite aynı sosyal bilimlerden şu kadar 1000 adam her sene mezun oluyor. Bu kadar 1000 adama ihtiyacın var mı? Bunu hep konuşa geldik yani.
Evet.
Ara elemanın yok sen hep yönetici yetiştiriyorsun.
Evet.
Yani adayı yetiştiriyorsun daha sonrası. Hem de piramidi biliyoruz biz. Piramit değil mi? En taban en kalabalıktır. Orta daha dardır. En üst daha dardır. Sen hep en üstte en dar alana adam yetiştiriyorsun.
Evet.
Oraya 3 kişi lazım. Sen oraya 3000 aday yetiştiriyorsun. Aşağıya 3000 kişi lazım.
Orada
sen oraya 30 aday kalın. Yetiştiriyorsun.
Evet, evet,
değil mi?
Evet.
Bu da bir sıkıntı. Tabii zor bir şey ya. Bu eğitimin hakikaten yani sadece yüksek öğretimin değil. Yani orta öğretimin, ilk öğretimin planlanması, işlerlik kazanması, bir kombine hale gelmesi, senkronize hale gelmesi. Bu bizim 200 senelik meselemiz bence yani Osmanlı'dan evet. birinci meşrutiyetten beri.
Şöyle bir şey var sanki bana yanlış gelen Mehmet abi. Şimdi normalde hani beşikten mezara kadar ilim öğrenmek hem bizim dinimizin bize öğrettiği bir vazifedir. Hem de hakikaten ilim mertebesi mertebelerin en üstünüdür. Fakat ortadaki üniversite kurgusu, üniversitenin verdiği ve bunlarla ortaya çıkan titirler de dahil olmak üzere, bu gerçekten arzu edilen o bizim işte bütün rütbelerin üstündeki ilim rütbesiyle denk düşen bir yere gelmediği için, şimdi öyle bir arada bir şey yok, uyum yok. Öyle bir uyum olmayınca bu sefer, ama sen sanki o tarafı yüceltiyormuş gibi hep bu tarafı yücelttiğin zamanda, dediğiniz gibi piyasaya lazım olan ara eleman, yerine göre muslukçu, yerine göre kaloriferci, yerine göre hakikaten işini iyi yapan, hem ahlaklı hem efendim iş bilir bir takım böyle teknik elemanlar. Fakat sen hep işte o okumayı yücelterek, üniversitede derece almayı yücelterek hep bir takım efendim kariyer hedefleri göstermişsin çocuklara. Çıkıyor sonuçta hepsi üniversite okumaya çıkıyor. Evet. Yani halbuki belki lise okusa, akabinde bir kariyer tuttursa çok daha belki başarılı olacak. Hem kendi potansiyeli açısından, hem toplumun ihtiyacı açısından, hem de hakikaten ciddi bir gelir olması açısından.
Rantabal açısından mi? Daha çok kazanacak öyle.
Evet, kesinlikle de çok daha çok. Yani 4 sene daha okuyup niteliksiz de olmaktansa mevcut yerindeki elindeki dereceyle bir iş hayatına atıldığı zaman belki çok daha rantabal olacak dediğiniz gibi.
Biraz daha doğrusu yani hadise daha öteye gidiyor. Kişinin yeteneklerine uygun ve sevdiği bir işi yapması ve buraya yönlenmesi meselesi. Biz biliyoruz ki yani sevdiği işi yapan, o motivasyonla yaparsa hem buradan tatmin duyar, hem uzun dönemde para da kazanır.
Hem de millete faydası olur.
Evet.
Yani hakikaten musluğunu güzel yapan, ya maşallah güzel yaptı diye insanların böyle...
Evet, musluk örneğini devamlı vermeniz manidar oldu.
Abi niye biliyor musun?
Ne oldu?
En sıkıntılı iş olur çünkü. Genelde bizim gibi akademisyenlerin evle ilgili.
Evet.
Ne yapacaksınız? Hadi şurası akmıyor, burası akıyor derler. Evet. Ararsınız. Genelde de hep böyle insan dili yanar o mevzuyla ilgili.
Evet. Musluk önemli, doğrudur. Fakat doğru. Bu da işte liseye hatta ortaokula, ilk öğretime doğru indirip, ya bu hakikaten bu eğitim işinde ideolojik yaklaşımlar bakın devam ede gelmiş. Yani iyi veya kötü bir şekilde yürüyen bir mesleki eğitimisiz. Teknik eğitimi, liselerde, ortaokullarda verilen şeyi bir İmam Hatip kompleksine heba etmişsiniz. Yani o 20 sene evvelki o hamlenin sıkıntısını hala çekiyoruz
ya.
Ve 20 sene sonra da çekeceğiz görünüyor yani. Netice bu neydi? %5-6'ya tekabül eden bir İmam Hatip'i körleştirmek
tasfiye
için,
etmek için %95
teknik eğitimi mahvettiniz.
Mahvettiniz
yani.
Evet.
Mesele bu.
Şöyle de bir şey var Mehmet abi. Tabii bu okumayla ilgili algı o kadar böyle insanlarda yanlış oturmuş ki. Yani benim çocuğum niye efendim teknik eleman olsun? Niye araba eleman olsun? Ya para orada kardeşim ya. Paraysa derdin senin. Para orada şu anda.
Ama bu zaman içinde belli olacak. Yani şu yaşanarak belli olacak. Şimdi eskiye doğru gidip insanlar hemen demin ifade ettiğiniz gibi bir işletme veya yönetim okunduğunda CEO olarak çıkacağını, emrinde insanların, paraların, bütçenin vesaire.
Ya da devlet dairesine girip işte önünde telefonu, işte bastığı zaman çayı geliyor, telefonu açtığı zaman efendim memur geliyor gibi. Yaz kızım, yaz oğlum, böyle bir şey yok yani. Evet. Böyle bir hayal dünyası.
Fakat
yani.
Şöyle bir doğru da gerçek de vardır yani. Doğru demeyelim, gerçek. Bir piyasa önemli bir denge bulucudur. Ben mesela maliyede de servis dersi vermeye başladım. İnsan kaynakları veriyorum orada. Benim haberim yoktu. Mesela maliye bölümünün puanı işletme bölümünü geçmiş. Normalde bu arada çok ciddi farklar vardı. Neden diye şey yaptığımda çocukların bana ifadelendirdiği devlet sınavlarında maliye bölümü daha iyi. Oradan daha fazla sorular çıkıyor.
Evet, evet.
Yani şimdi bu da bir realite. Yani demek ki piyasa bir şekilde dengeliyor hadiseyi. Yani insanlar ya işletmede okuyup CEO olmayacağını biliyor. İşletmede okuyup devletin sınavlarına gireceğini, maliyede okuyup devletin sınavlarına girmenin daha rentabl olduğunu görüyor.
Yani oradaki işte anayasa hukuku gibi bir takım efendim vergi hukuku gibi ya da diyelim ekonomik temel
veya
terimler
denetim
gibi.
Denetim falan bu tip bölümler.
Bunlarla ilgili devletin istediği daha doğrusu bilgiyi maliye veriyor gerçekten.
Evet, evet.
Şimdi burada da dönüp işletmenin kendisine şunu sorması lazım. İşletme o zaman niye efendim piyasanın istediği bilgiyi veremiyor. Veya işte o evet. İngilizcesinden tutun. Dil çünkü en önemli belki.
Dil apayrı bir konu.
Evet.
Dil apayrı bir konu. Bizim evet. en çok mesai verdiğimiz, haftada 10-12 saat yükleme yaptığımız.
Ama başarılı olamadığımız buna rağmen.
Anaokuldan beri ya, itibaren. Oraya kadar yani 20 sene uğraşıyorsunuz. Bak bir falanca kursun 6 ayda vereceği bir kıvama getiremiyorsunuz çocuğu.
Evet evet.
Bunu açıp
dostlar alışverişte görsün abi. Biraz yani, o sanki şey gibi ya, aldatmaca gibi geliyor.
Yani bana. İşte real sonuç bu.
Evet.
Ya hepimiz okuduk ettik geldik. Evet. Değil mi? Normal sıkı bir üniversitenin hazırlık sınıfı bunu 6 ay içinde verir. Ekim'de başlar.
Doğru.
Mayıs'ta bitirdiğinde bir TOEFL düzeyine gelmiş
gelirsin.
Olursun.
Evet.
Sen bir kolejde çocuk 8 sene okuyor parasıyla. Şu kadar saat eğitim görüyor fakat bunu alamıyor, gel bunu anlat açıkla.
Evet. Şimdi piyasanın istediğini vermekle tabii bilim dünyasında kendine ait bir takım hedefleri var, amaçları var. Onların ortaya konması, hani pür saf ilim yapmak noktasında da bir zaman zaman çelişen şeyler olabiliyor.
Evet.
Oralarda devlet tabii devreye girecek, işte fizik, kimya, biyoloji uzmanları niye lazım? Baktığın zaman piyasada bir karşılığı yok. Giden laboratuvarda eleman olur belki. Ama karşılığı yoksa bile bu tür teorik bilimlerin gelişmesi açısından bu tür uzmanlara ihtiyacımız var. Devlet üniversiteleri burada lazım belki. Hmm. Buralara o açıdan önem vermek gerekiyor. Ama son tahlilde tabii belki özel üniversiteler marifetiyle ya da vakıf üniversiteleri marifetiyle piyasanın da dengesini bulmak o anlamda sizin dediğiniz gibi önemli.
Belki izleyicilerimiz için çok teknik, biraz daha spesifik şeylere girmiş oluyoruz ama buradaki mesele yine bu işlerdeki bürokrasinin varlığıdır. Yani siz de yaşadınız, biz de yaşadık. Siz bir makale yazıp o makaleyi bir o kadar da çabayı yayınlanma noktasında gösteriyorsunuz. O bürokrasinin aşılabilmesi, onun bir proje mesela, ya proje fikri. Proje ortaya, hangi konuda proje yapayım fikrini ortaya koyuyorsunuz ama sizi ürküten şey bunun proje haline dönüştürülebilmesinin teknik ayrıntıları sizi boğuyor.
Evet.
Yani araştırma yapıyorsun, araştırma bir takım sonuçlar elde edebilirsiniz ama bunun prosedürü o kadar büyük ki ya bırak dağınık kalsın diyorsun.
Ve ama öyle şöyle bir şey de var Mehmet abi, işte tam orada. Bu doçentlikte de geçerli tam dediğiniz gibi. Doçentlikte.
Doçentlik işte, başvurusunun o dosyanın hazırlanmasının yükü doçentlik kadar yani.
Aslında orada proje yapanların ya da doçentlikle ilgili karar verenlerin mensup oldukları bir seçilmiş cemaat var. Yani bu cemaat derken şey
anladım.
Olarak söylüyorum bunu, bir
network,
grup olarak.
Network
yani. Evet, böyle herhangi bir cemaatten de daha ziyade bir network'ten bahsediyoruz. Yani bir grup insandan bahsediyoruz. Bunlar kendi aralarında alacaklar insanların, tabiri caizse kendileri gibi bakan, kendileri gibi düşünen, kendileri gibi hüküm veren, ahkam kesen. Dolayısıyla o imtiyazlarını koruyan, çünkü çıkarları var, belli çıkarları.
Evet.
O çıkarların savunuculuğunu yapan tipler olmasını istiyorlar.
Bu sade yerel değil, dünyada da böyle.
Dünyada da böyle. Evet. Şimdi o citation index diye bir şey var. Meşhur hepimizin Damokles'in kılıcı gibi başımıza sallanan bir şey.
Evet.
Efendim buradan makale çıkartmanız lazım. Ya şimdi Osmanlı tarihçisi bir insan, arşivlerde dünyanın belki de 3-5 adamından birisi olarak sayılabilecek bir Osmanlı tarihçisinin hayatta bir citation index'te efendim makale yayınlatma şansı yok. Niye? İngilizce bilmez. Niye? Çünkü oradaki temel hakim paradigmanın görüşlerine ters bir dünya görüşüyle aslında bilim yapıyordur.
Şöyle olabilir. Onların fikriyatına uyacak bir şekilde bir kendi eleklerinden geçirilebilip kullanılacak hale getirirlerse o arşiv bilgilerini, sana her türlü desteği de verirler. Gel Ümraniye'deki şeyi çalış. Bir sürü insan var böyle mezhep ayrımını. Bak bakalım destek veriliyor mu, verilmiyor mu? Nerede o kuruluşlar, ne diyorlar onlara?
Think tank
kuruluşlarının çalıştırdığı bir sürü bizim memleketlerin doktora adamları
tabii.
kendi şeylerine çalışıyorlar.
Evet evet. Şimdi dolayısıyla buna biz epistemolojik cemaat diyebiliriz
evet,
abi. Epistemolojik
evet,
cemaat
evet.
Yani bilgi cemaatleri. Bunlar kendilerinden olmayan adamı, bu batıda da çok derin ayrım. Yani sadece bu Müslüman Türk karşıtlığı üzerinden değil yani. Yani adam kendisine göre bir teoriyi savunuyordur. Mesela işte Chicago Okulu, Chicago Üniversitesi'nde iktisatla ilgili herhangi bir konuyu ya da bir tezi dillendirmek için matematik bilmeseniz olmaz.
Doğru.
Şimdi matematiksel iktisat onların tabiri caizse böyle amentüsü gibi yani. Sen evet. buna muhalif. Vay efendim işte bu bir takım nicel değil, evet. nitel çalışmalarla biz bunu...
Bir de real hayat var, sayılardan ibaret değil.
Değil, insan davranışları var falan filan dersen sittin seni oradan ne bir kabul Doğru. alırsın ne de bir aferin alırsın.
Evet.
Şimdi aferin almak mühim değil ama sonuçta o dergilerde bunlar başları tutmuşlar. Kimisine geç diyorlar, kimisine kal diyorlar. Dolayısıyla yükselmenin ya da bir yerlere gelmenin evet. şartı. Sonra bu kendi aralarında koydukları bu hükümler geliyor. Senin Türk akademisyenini de bağlıyor.
Doğru.
Üniversitenin başındaki adamlar diyorlar ki ya bak profesör olman için senin işte şu şu şu şartları sağlaman evet. lazım. Nedir şartlar? Dil şartı. Ya buraya ait bir şey değil kardeşim bu ya. Bir kere bir İngilizce dediğin şey tamam güzel kullansın etsin de. Yani sen bunu hala bir böyle şey gibi.
Olmazsa olmaz
yani,
gibi.
Evet evet şey gibi bir de. Yani elitliğe sanki bir evet. terfi şartı gibi. Bir de o dergileri yazıyorsun. Diyorsun ki bunlar da makalen yayınlanması lazım.
Evet.
Tamamen hani dışarıya matuf, dışarıya yönelik bir.
O ölçüler için.
Kriterleri getirip senin kendi ideolojik aslında ayrışmalarına meslek teşkil ediyorsun.
Evet.
Şimdi böyle bir akademik dünya içerisinde hakikaten 70-80 senelik Seren Cam'a baktığımız zaman Mehmet Hocam ne yapıyorlar? Gerçekten bir kendi çıkarlarını savunan hani ferman padişahınsa üniversiteler bizimdir evet. diyen bir seçilmiş kitle oluşmuş.
Evet.
Şimdi bunu belki son 15 sene içerisinde farklı üniversiteler açarak iktidar bir şekilde hani seyreltmeye çalıştı ama bunun da bir takım etkileri oldu. Belki onu da daha sonra konuşabiliriz. Yani şimdi muhafazakar bir Anadolu'nun eline bir üniversitenin açılması ne anlama geliyordu yani? O da mesela ayrı bir konudur. Evet. Konuşulması gereken ama şimdi bu seyreltmenin devam ettiğini mi düşünebiliriz bu son bölünmelerle? Hani 20 tane daha üniversite açıldı. Yönetmek falan filan zor evet. diyorsun ama diğer taraftan da doçentlikle ilgili getirilen bir takım şartlar,
tabii, tabii.
profesörlükle ilgili getirilen bir takım şartlar.
Veya kolaylaştırılmaya çalışılan kriterlerin çok daha zor hale getirildiğini gördük mesela.
Yani zor hale getiriliyorsa o zaman mevcut epistemolojik cemaatleri aslında muhafazaya yönelik bir şey mi bu yani?
Farkına varmadan sıkıntı nerede? Burada sıkıntı neredeydi aslında? Gücü eline geçiren insanların bunu kendi lehlerine yontarak kullanmasıydı. İlk defa ya bak şimdi adaletle artık olsun. Ne bunu işte falanca şeye bağlı insanlar kendi çıkarları için, kendi adamları için kullansınlar noktasına geldiğimizde ya tekrar zaten oraya yerleşmiş adamlara, o kalelerini muhkemleştirmiş adamlara tekrar bu yetkiyi verdiğiniz zaman ama öteki tarafta da falanca Anadolu'nun ortasındaki bir yerde tam böyle bir ayrım yok. Oradan çıkacak doçent böyle olsun ama o muhkem kalelerden de girmek daha da zorlaşsın haline geliyor şimdi yani.
Şimdi Mehmet abi tabii burada dinleyicilerimizin de belki biraz daha konuya vakıf olması açısından hani üniversitelerde nasıl kadrolaşılır? Nasıl efendim oralarda bir eleman girer, girmemesine matuf ne tür önlemler alınır?
Evet.
Bu konularla ilgili şimdi ben ufak bir giriş yapayım siz olmazsa tamamlarsanız. Şimdi üniversitelerde bölümler var.
Evet.
Daha doğrusu fakülteler var. Fakültelerin altında bölümler var. Bölümlerin altında bir takım kürsüler var.
Evet.
Diyelim iktisat işletme fakültesinin altında işte yönetim organizasyon kürsüsü var, muhasebe kürsüsü var. Diyelim pazarlama kürsüsü var, üretim kürsüsü var. Böyle farklı kürsüler var. Bu kürsülerde de norm kadro dediğimiz belli sayıdaki verilmiş kadrolar var. Diyelim yönetim kürsüsünde 5 tane profesör var, 10 tane doçent var, 15 tane de yardımcı doçent var. Bu bir norm kadrodur. Buraya verilmiş devlet tarafından. Şimdi burayı diyelim 5 tane profesör aynı kafa yapısına sahip, aynı efendim dünya görüşüne sahip insan burada zamanında burayı almışlar. Şimdi bunların üniversitenin o kürsüsünün 50 yıl belki önündeki 50 yıla hükmedebilecek bir inisiyatife sahip olduğunu söyleyebilir miyiz?
50 yıldır hükmettiklerini söyleriz ama bundan sonraki 50 yıla da hükmeder mi? Bu da akılcı politikalara bağlı bir şey yani.
Şu mevzuyu işte tam da bunu söylüyorum. Yani şimdi doçentlikle ilgili getirilen yeni hükümler, ortaya konan yeni efendim anlayışlar, algılar çerçevesinde. Bu mesela bir Anadolu çocuğu İşte gelmek istese burada, bu üniversitenin o kürsüsünde ben de üniversite hocası olsam diye arzu etse mesela.
Evet.
Ama o baştaki insanların ideolojik görüşlerini paylaşmasa. Hı. Nasıl bir yol bulup da oraya girecek o?
Bu zor. Şöyle zor yani, daha evvel mesela bunu kolaylaştırmak için ne yapıldı? Yüksek lisans sınavlarında %60 gibi aslında %30 bir sınav getirildi. Buradan alınacak bir puan önem kazandı. Ama bu %30'u da bu işin mezuniyet derecesiydi. Daha evvel %100'e bağlı olan
mülakat
da %30'a indirildi.
Evet.
Ama siz hala o mülakatın %30'uyla bir adama 30 verip bir adama 0 verip onu 6 alabiliyorsunuz hala. Bu bir nevi düzeltilmiş olmasına rağmen. İkincisi, hasbelkader velev ki girdi diyelim. Ya bu tezi kim de yazacak? Ya o adam o tezi geçirmiyorsa.
Evet.
Doktora tezini kimle yapacak? O adam o tezi çıkarmıyorsa, ki bunu her akademisyen bir şekilde yaşamıştır.
Evet, evet.
Siz de belki yaşadınız, ben de yaşadığımı biliyorum. Yani senin tezini bekler 3 sene, ötekinin tezi
6 ayda çıkar.
Evet. Senin kadron 4 senede gelmez, onun kadrosu ertesi gün gelir.
Tabii. Hayır, tezi yazarsınız, doktor olursunuz. Bir de doktor yardımcı doçent olarak atanmak süreci var yani. Evet. Veya doçent olarak.
Al bunu şimdi, bu istediğin kadar tepeden şey yap. Ne olacak, tabandan gelmeyecekse bu.
Evet, evet. Yani o anlamda küçük iktidarcıklar var değil mi abi? Kürsülerde. Tabii. Evet, fakültelerde.
Yani sinir uçlarına kadar.
Evet, evet.
Yerleşmiş bir şey var. Alttan sen tam orta noktadan sıkarsan üste nasıl ulaşacak ki zaten,
evet,
yani.
Evet, evet.
Yani böyle bir yerleşmiş bir takım klikler var, anlayışlar var. Biz yani şu bunların değişmesi lazım vesaire derken şu da yapıldı. Yani mesela ya kolaylaştıralım artık. En büyük mesele doçentlikti ya. Hakikaten akademik hayatın bir şekilde en zor olduğu alanda
doçentliği almaktı.
Çünkü doktora da tez yazarsın, onu da vermek zor bir şeydir ama netice önünde bir tez vardır. Yani bir tez vardır, yazılmıştır vesairedir, onun üstüne konuşursun. Ama buyurun doçentlik sınavı. Birincisi, senin eserlerini değerlendirecek kriterler yok.
Tamam, onu 5 kişinin, jüri olarak seçilen 5 kişinin indiği mülahazaları yani.
O kadar. Sen 6 puan barajın var. 25 puanla verirsin, red gelir.
Red geliyor, evet.
Mesela.
Evet.
Girersin sözlüğe yani.
Alay ederek, bazen tahkir ederek.
Ve bunu vermezler. İstediği soruyu da sorar adam sana.
Hatta böyle çok böyle mütarife haline gelmiştir. Evet. Doçentlik alınmaz, verilir
o
diye.
O kadar. Kendi bilmeyeceği soruyu sana sorar.
Sorar. Evet.
Mesela. Tamam, bu kadar subjektivitenin içinde şimdi. Ben bunu daha objektif hale getireyim diye konuşurken sen bu sözlü yetkisini genel kuruldan alıp yine okulun inisiyatifine verince ne oluyor?
İşte o 50 yıldır süren saltanatı bir 50 yıl daha sürmesine aslında
maalesef,
beni hazırlamış
maalesef.
Evet. Neyse, bu konu hakikaten çok su götürür.
Belki biz, çok dinleyicinin de ilgisini çekecek bir konu değildir.
Ama şunu söyleyelim ki, nasıl efendim bir takım böyle hakkı, hukuku ya da insanların terbiyesini, güzelleşmesini, daha böyle iyi insanlar olmasını çalışan bir takım cemaatler olduğu gibi, bu tür kadroları, yetkileri kendi elinde tutan bir takım bilimsel cemaatler de vardır. Ve bu bilimsel cemaatlerin birçoğunda kökü dışarıdadır, karanlıktır. Bunların efendim ortaya koydukları ülkenin geleceği, bilimin gelişmesi noktasında çok da bir şeyden bahsedemeyiz ama tuttukları yerin hakikaten milletin evladına, bu insanların ruh köküne bağlı insanların buralara yerleşmesine mani olduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
O açıdan da Türkiye'de hala yapacak çok iş var diyoruz. Bir ara veriyoruz, devam edeceğiz efendim. Hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte ilk bölümde üniversiteleri konuştuk. Biraz böyle karamsar bir bakış açısıyla bitirdik ama olan da bu, ne yapacağız?
Evet.
Yani inşallah uzun vadede tabii burada da şöyle bir şey de var Mehmet abi. Bizim gerçekten zora talip olmamız gerekiyor. Akademisyen olacağın, bu tür üniversitelerde bir takım yerler elde etmek isteyen insanların da hem ilim noktasında hem gayret noktasında, sabır noktasında. Çünkü bu zamana kadar hani surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes dediği o gediği açanların hep böyle insanlar olduğunu gördük biz yani.
Evet.
Şöyle bizde öncü diyebileceğimiz akademisyenlerin hepsi neredeyse böyle tabiri caizse hohluya hohluya buzu eritmiş insanlar.
Evet.
O anlamda da bunun devam etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Son dönemde de bir takım talihsizlikler oldu tabii. Özellikle hani siz biraz önce bahsettiniz, nasıl bir takım idari önlemlerle Anadolu evladının önü açılmaya çalışıldı. Bir dönemde yurt dışına üniversite adına yüksek lisans ve doktora için gönderilmesi istenen bir kitle oldu. Hakikaten gittiler. Güzel ilk dönemlerde güzel intibalar, güzel eğitimler alarak döndüler ama daha sonra bir karanlık odak, işte 15 Temmuz'da tokat vurulan kendisine o karanlık odak burayı da ele geçirdi tabiri caizse ve milletin, memleketin evladının işte oralarda tabiri caizse işte bir takım karanlık bilimsel odakların ya da tezlerin, Türkiye aleyhine tezlerin mezesi haline gelmesine maalesef zemin hazırlamış oldu. Dışarıda bakıp da mesela gidip önümüze çok şey geliyor, CV geliyor böyle bakıyoruz. Yüksek lisansta çalışmış, çalıştığı konu, doktorda çalıştığı konu. Yani bingo diyorsun yani, hiç kaçmıyor yani. Adam seni sana çalıştırıyor. Tabii. Senin vasıtanla kendisine bir zemin
onları da karar vereceği. Orta Asya'da bu bölümlemeleri, parçalanmaları yaparken, Türkiye üstüne plan yaparken, demografik yapıyı incelerken vesaire yaparken herif kendi uzmanını yetiştirmiyor ki. Senin adamının bilgileriyle sana çalışıyor gelip.
Gidiyor kız evladımıza cinsiyetçiliği çalıştırıyor. Hı. Türkiye'de kadının konumunu çalıştırıyor. İslam ülkelerinde kadının geriliğini çalıştırıyor. Hı. Vay efendim eğer sen bir doğu kökenliysen sana Kürt meselesini çalıştırıyor. Vay efendim
mezhep biraz farkın daha... varsa başka
aynen,
bir şey çalıştırıyor.
Aynen mezhep farkın varsa başka bir şey çalıştırıyor. Hafif İslamcılığa meyyal sen gidip sana politik İslam çalıştırıyor. Evet. Böyle o kadar bilindik klişeler ki yani. Dolayısıyla ben hep giden arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Sana diyorum konu dayatmalarına müsaade etme. İstediğin konuyu çalış ve muhakkak yerli ve milli düşünceye sahip olduğunu bildiğin insanlarla istişare et. Hem süreçte hem de çalışırken diğer türlü bir başkasının böyle stratejik anlamda aleti aracı olmaktan öteye de gidemezsin. Diyorum.
Bunun 200 sene evvelki bizim Osmanlı aydınlarının Frankopon haline getirilmesi süreciyle aynı olduğunu görüyor muyuz?
Aynen.
100 tabii. sene evvelki Amerikan değişmemiş. Mandacılığı zihniyetinin aynı olduğunu görüyor muyuz?
Değişmiyor. Evet.
Yani şimdi biz bunlara karşı aynı tedbirleri almaya çalışarak farklı sonuç almaya uğraşıyoruz.
Evet. Evet. Yani. Evet. O anlamda da gerçekten bu tür çalışmaların da uzun soluklu olduğunu bilmek gerekiyor. Hani dünden bugüne düzelecek şeyler doğru. değil yani. 200 yıllık, 300 yıllık belki tahribatlar bunlar. Atılan tohumlar da o süreçte boy vermiş. Hasılı kelam belki lazım olan bizim kendi bildiğimiz işleri istikrar içerisinde çok da böyle bir dalgalanma yaşamadan belli bir ritimle devam ettirme zorunluluğu. Bunun da önümüzdeki süreçte efendim en önemli şartlarından bir tanesinin işte 50 gün sonra yapılacak olan seçim olduğunu görüyoruz Mehmet abi.
Evet.
Yine geldik yine seçim. Bağladık hadiseyi siyasete bağlamak zorunda kaldık çünkü gündem o.
Evet.
Malum Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı oldu. Bunu biz 26 Ağustos'ta yapalım diye.
Evet.
Cumhurbaşkanımız da buna sıcak bakıp daha farklı bir hamle yaptı ve daha da belki şeyi erken aldı. Erken seçimde erken seçim olmuş evet. oldu. Burada tabii bir belki hamle var, bir ön alma var. Artık ne tür istihbarat geldi, ne tür bir Türkiye üzerine oynanan bir oyun vardı bilemiyorum ama ben alınan kararın işte o 2019'u beklemek noktasındaki bir şeyimizin belki farklı sonuçlara yol açabileceğinden hareketle hayırlı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi adaylar konuşuluyor. Şu ana kadar zannediyorum bir tek Cumhurbaşkanımız belli. Bir de İYİ Parti'nin adı İYİ Parti olan bir partinin şeyi var, adayı
şey
var.
Şey de belli, HDP de belli.
HDP de belli.
Onlar da açıkladı.
Onlar da açıkladılar. Siz aday değilsiniz Mehmet abi.
Aday yani hepsi
100 bin oy buluruz abi istiyorsan ya.
Ya ben
100 bin imza daha doğrusu.
Şöyle 100 bin imza kolay. Eğer şöyle bir şey varsa mesela muhalefet partilerinin hepsi aynı fikirde olup artı buna iktidar partileri de katılırsa aday olurum.
Şimdi olmadı ki abicim ya. Tek niye? Başına seni kim görecek? Ne anladık demokrasiden yani? Yani.
Allah Allah.
Farklılıklardan ne anladık ya? Böyle bir şey var mı? Nerede var böyle dünya
ya,
neresinde?
Esas çatı aday budur.
Çatı aday.
Tamam
Allah
mı?
Allah.
Tamamını kapsayacak bir aday.
Tamam.
Tabii.
Böyle bir çatı yok abi.
Ben çatı yoksa ben de beklerim olana kadar.
Gelmeyecek öyle bir zaman. Senin zamanın hiç
esas
gelmeyecek.
Esas garanticilik demek. Budur işte.
Esas garanticilik. Sen şimdi abici bir Kayseri olarak bir yerlere laf mı gönderiyorsun ya? Böyle bir imada mı bulunuyorsun?
Hayır
ya?
Bulunmuyorum.
Tamam, aman bulunma. Çünkü biz siyasetle ilgili böyle bir çatı adayının ihtiyacı var mı peki Türkiye'nin?
Ya o zaman mesela aslına bakmak lazım. Ya hocam biraz da yorulduk be. Yani biz mesela 7 Haziran seçimlerinde, yani şu 7 Haziran gelecek, bir şey seçilecek. 5 sene önümüzde seçim olmadan, tamam mı? Ta şeye kadar, belediye seçimlerine kadar, 2019'un belediye seçimlerine kadar bu seçimsiz meçimsiz bir zaman olacak zannediyorduk. Baktık ki 4 seçim daha geldi onun
ya,
üstüne.
Bir, evet, evet.
Ya o seçimde akamet oldu, olmadı. Ondan sonra 1 Kasım'da tekrar bir seçim, ondan sonra bir referandum yapıldı. Ondan sonra seçim bak öne çekildi vesaire. Bunlar oldu. Ama ya burası da Norveç değil. Yani belirleyemiyorsunuz ki yani.
Evet,
i̇şte
evet.
Bir, aklımızda bir Afrin'e girme.
Ya.
Aşağıda bir savaşın çıkması.
Evet.
15 Temmuz bir hadisenin aynen. Olması. Aklımızda doğru. Mıydı yani bunlar? Mecbur ediyor bunlar bir takım şeyler. O hendek meselesi. Bu ya rahat bir yerde değiliz. Erken seçime gitmenin sahiki de budur. Yani ortadaki o karışıklığın daha 2 seneye tahammülü yok. Tamam mı? Ne olursa olsun önünün görülmesi lazım. Bir gücün tamamen kullanılacak hale gelmesi lazım. Bir hakikaten bir seçim daha var. Fakat yalnız, buradaki sıkıntı şu çatı matı vesaire. Ya burada tek bir aktör var zaten. Bir, şu anda Cumhurbaşkanı'yla beraber olanlar. İki, karşı olanlar.
Evet.
Ya şimdi bir taraf tamam umdeleri belli, davaları belli. Geçmişten beri ne yapacakları, ne yapmak istedikleri ortada. Bir şekilde ortada. Diğer tarafta hakikaten Bahçeli'nin dediği gibi bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Cümbüş İttifakı. Yani
ne ararsan var derdi devadan
orada,
gayrı.
PKK orada, FETÖ orada, DAEŞ orada, klasik şeyciler orada, tam cumhuriyetçiler orada, DHKPC'ciler orada. Bilmem ne adına ne koyuyorsan koy. Ben esas korku ne biliyor musun? Buradan bir aday çıksa da seçilse sonra ne olacak acaba?
Evet evet evet.
Yani doğru. Sonra ne olacak acaba?
Yok yok zaten onu hiç kimse düşünmüyor şu anda. Yani bütün dert yıkmak üzerine.
Ha?
Yani. Bütün dert ha? Göndermek üzerine.
Evet.
Yani.
Ya böyle bir seçim için, normal mi? Ya
B planları yok yani. Gitsin de ha. Ondan sonra bakalım biz kendi halimize.
Bu esas bizi korkutan o işte.
İşte zaten bunu...
Sadece bak sadece gitsin de diyenleri biliyoruz.
Evet gitsin diyenleri biliyoruz. Ha. Gitsin diyenlerin de zaten derdi ya Türkiye bir yere gelsin değil. Türkiye tamamıyla karışsın.
Evet.
Çözümsüzlük orada çözüm olsun. Böyle bir Suriye olsun yani. Bir Kıbrıs olsun. Bir efendim
ya.
Irak olsun.
Ya şu süreci... Şimdi kimse saf değil. Türk milleti de hakikaten şerbetli bir millettir. Yani bu kadar zaman içinde bu kadar darbe gören, silahlı silahsız, işte darbenin işte orijinalini gören, efendim postmodernini gören, modernini gören, klasiğini gören bir millette yoktur herhalde değil mi yani bu manada. Şimdi buradaki hadise önümüzde ne? Ya bu adamı getirdiler, tehditle indireyim. Ya tehditle indiremediler. Ondan sonra bunu yargıyla indireyim. Yargıyla indiremediler. Bunu sokakta indireyim Gezi Parkı. Sokakta indiremediler.
Darbeyle indireyim.
Bunu ayaklanmayla indireyim Güneydoğu'dan. Hendekle indireyim. Hendekle indiremediler. En son tahlilde ya bunu tankla tüfekle indireyim. Tankla tüfekle indiremediler. Şimdi tekrar geldi bunu seçimle indireyim. Yani biz resmi böyle görüyoruz en son tahlilde.
Evet, evet.
Yani ne kadar yanlış yapıldı, ne kadar doğru yapıldı bu ayrı bir mesele. Zaten bunu söyledikten sonra ötekiler teferruattır. Tamam mı? Mesele bize göre burada mesele Sincan'da yürüyen tankların şu anda Sincar'a yürüyor olması. Anladın mı?
Evet.
Yani
evet.
Sincan'da tank yürüsün diyenlerle Sincar'a tank yürüsün diyenlerin arasında bir seçim konuşmayız bile bunu biz.
Hocam çok tarihi bir laf ettiniz.
Evet.
Bunu müsaadenizle tekrar etmek istiyorum.
Buyurun.
Sincan'da yürüyen tankların bugün Sincar'a yürümesi meselesidir.
Evet.
Mesele. Evet çok güzel. Şimdi Sincan'da yürüyen tankları millet döndürdü Sincar'a.
Evet.
Namlusunu da.
Tam da oraya döndürdü.
Evet. O zaten oyunu bozan
bozdu.
En önemli aktif şey eylem oldu. Peki Mehmet abi, şimdi önümüzdeki iki ayın sonunda bir oran meselesidir, mesele midir? Şimdi referandumdan sonra hakikaten bir olayın artarak tansiyonun yükselmesi, ben ona bağlıyorum. O 51-49 çıktı ya.
Evet.
O sıkıntılı bir aslında rakamdı. Yani 49 şöyle düşündü. Ha tamam, yani 2 kaldı. Biz bunu devirebiliriz. Şimdi ben bu seçimin de hakikaten oranının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sesin kesilmesi, ki ses kesilmeyecek. Onu hiçbir zaman için unutmayalım. Büyüyecek. Yani burası, bu coğrafya, bu insan, bu efendim dava, bu efendim böyle bir millet olma ideali devam ettiği müddetçe bu insanların, karşıdaki düşmanların, batılın, bunların efendim hak davalarından vazgeçeceğinden şey yapmayalım. Emin olalım yani. Onlar düşmanlıklarını yapacaklar. Biz kendi duruşumuzu sergilemek noktasında. Burada işte bu oranın çok çıkmaz, iyi çıkması diyelim, 60'lar, 65'lerde çıktı. Bu muhtemelen sesin bir müddet kesilmesine, ama fazla değil, bir müddet yani müncer olacak. Sonraki süreçte yine yükselecek ama oran gelir de mesela 50'ler, 52'ler, 53'ler, 55'ler gibi yerlerde olursa, bunların hem saldırganlığı artacak hem de belki çok daha farklı enstrümanlarla üzerimize gelecekler. Seçim sonrası ile ilgili nasıl bir şeyiniz var? Yani şimdi hakikaten sıradan vatandaş ya da sıradan bir gencimiz, herhangi bir efendim bu noktada çok da böyle elinde enstrüman olmayan birisinin ne yapması gerekir, ne yapmak lazım? Sonrası
seçim
için.
Sonrası için.
Evet evet. Seçim sonrası için ortaya çıkacak tablo diyelim. Seçildi yine Cumhurbaşkanımız diyelim. Ama bu oran dediğim gibi fazla olması belki sesleri bir müddet kesecek ama yine her halükarda bir olayı kaos iklimine sürüklemek isteyenlerin şeyleri olacak.
Fakat hep konuştuk ya işte, bu bizim bu aşımız, aşılarımız. Her bir şey bir aşıydı bize. Dün geçirdik 27 Nisan, 2 gün evveldi. 27 Nisan bir aşıydı bize. 12 Eylül de bir aşıydı. 12 Mart, 27 Mayıs, 15 Temmuz. Hepsi bir aşıydı. Biz biliyoruz artık yani. Tamam mı? Bunu biliyoruz. Fakat bu da siyasettir. Bence çıkmaz sokağın şurada olduğunu iyi görelim. Başkanlık sistemini 2 puan farkla bu millet dedi ki tamam, başkanlık sistemi olsun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu eğer Tayyip Erdoğan demeseydi de bir başka lider deseydi, bu referandumdan başkanlık sistemi gelir miydi? Gelmezdi.
Evet.
Yani değil mi? Ve çok büyük farklarla gelmezdi o manada. Yani aslında bu oy başkanlık sistemine de verilmiş bir oy değil. Bizzat bunu söyleyenin kendisine verilmiş bir oy.
Evet. Evet.
Zaten mesele burada. Ve bugün AK Parti ile Tayyip Erdoğan'ın oyu arasında bence en az %10 Tayyip Erdoğan lehine bir fark vardır. O da var.
Evet.
Yani.
Onun sebebi?
Onun sebebi yani şahsı olan güvendir, partiye olan güvendense.
Evet, evet, evet.
Bu neden belediye seçimlerinde hep bu puanın azaldığını görüyoruz? Ya bu sebep budur yani. Bir orayı da geçtim şimdi. Şimdi başkanlık sistemi geldiğinde başkanlıkla yönetilecek bu ülke 5 sene göreceğiz bunu.
Evet.
Mevcut başkan daha mı güçlenir? Zayıflar mı? Bunu da göreceğiz.
Çünkü şöyle bir şey var. Yani oy başkana oy verecekler, evet, ama belki partiyi farklı seçecek. Dolayısıyla bu dağılımı etkileyecek.
Bir tehlike de şuradadır orada.
Meclis dağılımı.
Mecliste, evet, çoğunluğun sağlanıp sağlanmaması da bir meseledir.
Evet.
Yani 301'i bulacak mı ittifak?
Evet. Evet.
Bu da başka bir meseledir. İkincisi, bize ne diyorlardı daha evvel? Ya koalisyon çok güzel bir şeydir. İttifak etmek çok güzel bir şeydir. Siz bunun önünü kesiyorsunuz başkanlık sistemiyle. Böyle bir sistem getirip tek bir adama endeksliyorsunuz. Halbuki ne güzel koalisyonlar vesaire. Ya adam koalisyonla geliyor. Bu sefer diyor ki niye ittifak yaptınız? Ya sen bunu istemiyor muydun zaten? İşte aha ittifak.
Evet.
Sen de orada ittifakını yap gel. Ben burada da değilim. Bak daha başka bir şey söyleyeceğim. Eğer bu seçimde Tayyip Erdoğan başkan olarak çıkmazsa Cumhur İttifakı bir başkan seçerse, Tayyip Erdoğan'ın yüzde, eğer ki %48-49 olan oyu çok fazla değil, bir sene sonra %70'e çıkar. Anladın mı? Nasıl ki 7 Haziran'da mecbur kalındı. Evet. Bir 3 ay içinde %10 oy sıçraması oldu. Velev ki bu Cumhur İttifakı'nın adayı bir sene başkanlık yapsın fazla değil, Tayyip Erdoğan'ın potansiyel oyu %20 üstüne koyar.
Evet.
Realite bu çünkü, yani görünen bu.
Evet.
Onun için başka bir çıkmaz sokak yani. Başka bir şey yok. Sen bugün dahi düşünebiliyor musunuz ya? Ya bir aday var çıkıyor. 10 sene evvelden de belli o aday olduğu. Aradan 10 sene geçiyor. Karşısındaki adamların hala bir adayı yok şu anda. Şu adam diyeceğim bir aday yok.
Evet.
Ve işin kötü kısmı, koyacağın aday şahsına oy almıyor. Ya benim şu kabiliyetlerim var, bunlarım var, şu yeteneğim var, şu vizyonum var diyerek oy almayacak. Sadece bir adamın karşısında olduğu için oy alacak. Eğer o aday inan Bülent Ersoy olsa yine aynı oy alacak. Ya böyle bir seçim olur mu? Ben size soruyorum.
Evet. Biraz heyecanlandın Mehmet abi ya Bülent Ersoy deyince.
Yok, ben heyecanlanmadım yani.
Çok böyle sesinizin falan tonu yükseldi şimdi.
Evet.
Hayır, abi aday olun sürece ya.
Ya bir takım şeyler, kriterler söylüyor ya muhalefet.
Evet.
Aday kriterleri. Ya birden aklıma geldi yani o kriterleri sayınca. Onun için söylüyorum.
Evet. Peki karşı tarafın böyle bir aday bulamamasının, yani bir muhalefetin, hani siz büyük çattan bahsediyorsunuz ama kendi arasında bile bir çatı oluşturamamasının, ki ona en çok Cumhur İttifakı diyoruz.
Hep onu anlattık yani. Yani bir adamın karşıtlığına oynar, o yapılır mı siyaset?
Hayır,
ya?
Şunu soruyorum.
Bir adamın karşıtlığı için siyaset yapılır mı? Siyaset bizzat kendi bir iddiasıyla yapılır.
Ama siyaset o adamın karşıtlığı değil aslında onların siyaseti de. O adamın temsil ettiği değerler, hedefler, ideal.
Hepsi öyle de değil bak Lütfü Hocam. Hepsi öyle de değil. Cumhur İttifakı'ndaki adamlara tek tek bak. Hepsi öyle mi ya? Ya ben saymıyorum şimdi. Yani ayıp olmasın diye de. Bak bunun için uğraşan adamlara. Hepsi aynı mı yani?
Evet.
Orada bir Tandas'tan gelen adamlar yok mu? Şimdi parti kurdular.
Evet,
PKK'yla
evet.
Nasıl sen oturacaksın? Bir bana söyler misin?
Evet. Şimdi burada ben onu şeyi soracağım işte. Yani bunların farklılıklarından dolayı mı bir aday çıkmıyor? Yoksa hadi diyelim herhangi bir muhalefet partisi bir adam karşıtlığı üzerinden yürüdükleri için mi onlar doğru düz bir aday çıkartmıyorlar? Ya yani bir hedef olsa mesela, bir ideal olsa, bir dava olsa, ben Türkiye'yi şu noktaya getireceğim daha iyi.
Evet, evet.
Böyle bir
evet.
Hedef olsa hedef, gerçekten hedef. Kişiyle uğraşmasalar belki çok daha güzel insan çıkartacaklar ya, yani.
Hep anlattık geldik. Tarih tekerrür ediyor. Tarihi şeyler. Hadise nedir biliyor musun? Abdülhamid'i indirdiniz. Abdülhamid'in yerine ne koydunuz? Nasıl paramparça oldu bu memleket?
Evet, doğru.
Aynı hikaye burada da var işte. Aynı hikaye. Başka bir farkı yok ya.
Evet. Tarih diyor tekerrürden ibarettir. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi?
Evet.
Fakat Abdülhamid'in zannediyorum şöyle bir sözü var Mehmet abi. Tarih değildir diyor tekerrür eden. Tekerrür eden hatalardır diyor.
Evet, evet. Mesele
odur. Yani mesele odur. O yüzden aynı yerden vurulmamak lazım. Evet. O nokta milletin basiretine, firasetine güveniyoruz.
Her zaman.
İnşallah Cenab-ı Hak yine hakkı tecelli ettirecek ve fakat şunu da görmek lazım. Herhalde öyle bir son veya hüküm gerekli böyle bir konuşma için, böyle bir konu için. Biz nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun, isterse oylar %70'i 80'i bulsun. Her halükarda bu gayretimizin, çalışmamızın, istikrarımızın devamının veya rahatlığın olmayacağını bilmemiz lazım Mehmet abi.
Evet.
Rahatlık yok yani.
Rahatlık
bizi
yok.
Rahat bırakmayacak.
Bu dünyada rahat yok. O bizim inancımız. Bir de biliyoruz ki biz bu coğrafyada rahat.
Bu coğrafyada rahat.
Yani tamam, evet. Norveç'e gidip gel rahat yaşayalım yani. O tamam. Yapacak yani, ne olacak? Ama bu coğrafyada rahat yok kardeşim.
Evet, evet. Buraların bir bedeli var.
Var.
Buralarda yaşamanın o bedelini de nasıl şehitlerimiz ödediyse bizler de bir şekilde ödeyeceğiz. Ödemek zorundayız ki bizden sonrakiler de hakikaten burada yaşayabilsinler.
Evet. Evet.
Yani o açıdan da hem tarih hem coğrafya hem de mevcut siyasi konjonktür bizi büyük olmaya zorluyor.
Zorluyor.
Ecdat öyle bir miras bırakmış ki bize, biz sığ kalamayız, sıradan olamayız ve basit düşünemeyiz. Büyük düşünmek, büyük davranmak ve ecdadımıza layık bir hayat yaşamak zorundayız. Diğer türlü yerler bizi.
Evet.
Mehmet abi, un ufak ederler ve bunun da zaten birçok provalarını yaptılar şimdiye kadar. Ama her yaptıkları provada sizin ifade ettiğiniz gibi bizi daha bilinçlendirdi. Daha belki gözümüzün açılmasına sebep oldu. İnşallah bu süreç böyle daha belki güzel gelişmelere de gebe olacak inşallah.
Bu herkes için geçerli. Dünyadaki bütün iddialı ülkeler, milletler için de geçerli. Yoksa adamın ne derdi ki 10 bin kilometreden geliyor buraya müdahil oluyor. O da biliyor ki oraya müdahil olmazsa kendi küçülecek.
Evet.
O iddiasından vazgeçecek. Bu savaş, bu savaş. Yani dünya hegemonyası kimin elinde kalacak? Mesele budur.
Evet.
Sadece burada bak, hegemonik bir yapıdan bahsediyorsak, emperyal bir yapıdan bahsediyorsak, bu hegemonik yapının ve emperyalizmin getirdiği umdeleri kullanmayan tek bir millet var dünya tarihinde ya.
Evet.
Yani değil mi adam, ben Afrin'e girdim de ne oldu yani? Afrin'den bana ne fayda var şu anda? Ben Afrin'e girerek ne yapıyorum aslında biliyor musun? Diyarbakır'ı tutuyorum.
Aynen.
Yani mesele o manada, büyümezsen küçüleceksin çünkü.
Evet.
Ve ben burada adamın petrolü olsa yine ona vereceğim ben.
Evet.
Ben o da petrolde bana ver artık mı diyeceğim. İnsanı olsa ya insanını yine ben koruyorum onları.
Yani şöyle bir şey aslında Mehmet abi. Ben kendi sınırları içerisinde insanca, hakça, adalete dayalı bir yönetim tesis etmek istiyorsam... Evet. ...bunu geliştirmenin ve genişletmenin yoluna bakmam lazım. Diğer evet. türlü küçülecekler beni.
Evet, evet. Aynı şekilde... O unsurun bir yapısı haline getirecekler.
Evet, evet.
Buna bir kişi direniyorsa, hayır diyorsa, dünyada bunu görüyor. Hayır, hayır diyen sayıların arttığını görüyor muyuz biz?
Evet.
Domino taşı nerede durdu? Arap Baharı domino taşları tek tek düşerken Türkiye'de durdu.
Evet, evet.
Düşmedi.
Düşmedi.
Biz şimdi o düşen taşları tekrar kaldıracağız.
İnşallah.
Hadiseyi eski boyutuna, fabrika ayarlarına getireceğiz kardeşim. Bu iddiamız yoksa bu domino taşı da düşerdi zaten.
Evet, evet. Evet. Yani bu şeye benziyor Mehmet abi. Mahallede herkese bir şekilde posta koyan bir tane kabadayıya kendi evine bu sefer de tasallut eden bir delikanlı. Şimdiye kadar kapısını kapatmış. Bana dokunmadığı müddetçe bir sıkıntı yok diye efendim bakan o delikanlı. Baktı ki kendi evinde de kurtuluş yok. Kendi evine de dalacak bu kabadayı. Çıkıp dışarıya sen başka evlere de tasallut edemezsin şeklinde posta koymak zorunda kalıyor. İşte bu posta koymanın biz arefesindeyiz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de muhtemelen çok daha büyük işlere, çok daha büyük efendim vazifelere talip olacağız. Olmak zorunda kalacağız. Evet. Gençlerimizin bu noktada büyük düşünüp geleceğe bu anlamda sıkı hazırlanmaları da çok önem arz ediyor. Diyelim ve bu şekilde nihayete erdirelim Mehmet abi. Cenab-ı Hak inşallah ümmetimizin de, memleketimizin de, milletimizin de bahtını açık eylesin.
Amin.
Bizleri de hayırlı hizmetlere muvaffak kılsın.
Amin.
Efendim Erkam Radyo'da ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrolanın sonuna daha gelmiş olduk. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.